Ayrım 23, Yaşam ve Yazgı, Vasili Grossman, Sayfa 249. Abarçuk kapıya baktı. İşte şimdi Magar içeri girecek. Abarçuk baraka başkanını ikna etse de, Magar'la yan yana yataklarda yatsalar, geceler boyu sohbet etseler, açık yürekle, içtenlikle iki komünist öğretmen ve öğrenci, iki parti üyesi. Baraka patronlarının yerleştikleri ranzalarda kömür ekibinin başkanı Perekrest, Barhatov, baraka başkanı Zarokov kendilerine ziyafet çekiyorlardı. Perekrest'in ayak işlerine bakan yaltakçısı, planlamacı Jelyabov, komodinin üstüne bir havlu sermiş, Perekrest'in ekibinde çalışanlardan haraç olarak aldığı yağı, ringa balığını, tatlı bisküvileri örtünün üstüne dizmişti. Abarçuk patronların yataklarının yanından şimdi seslenecekler, yanlarına çağıracaklar diye yüreğinin durduğunu hissederek geçti. Lezzetli bir şeyler yemeyi çok istiyordu canı. Alçak Barhatov, depoda istediğini yapıyor, Abarçuk da onun çivileri çaldığını, 3 tane E'ye aşırdığını biliyor ama vardiyada bundan tek kelime söz etmedi. ''Hey şef, gel bizimle otur.'' diye seslenebilirdi. Ve Abarçuk kendinden nefret ederken sadece yemek isteği değil, aynı zamanda onu endişeye düşüren başka bir duyguyu, kampta ortaya çıkan adi, aşağılık bir duyguyu da hissediyordu. Güçlülerin grubunda olmak, koca bir kampın önünde tir tir titrediği Perekrest'le senli benli konuşmak. Abarçuk kendisinin bir alçak olduğunu düşündü. Aynı anda Barhatov'un da bir alçak olduğunu düşündü. Abarçuk'u çağırmadılar, Noymolimov'u çağırdılar ve iki kızıl yıldız nişanı sahibi süvari Tugay komutanı kahverengi dişleriyle gülümseyerek ranzalara doğru gitti. Hırsızların masasına gülümseyerek yaklaşan adam, bundan 20 yıl önce dünya komününü kurmak için süvari alaylarını savaşa sokmuştu. Noymolimov'a bugün neden Tolya'dan, en değerli varlığından söz etmişti? Ama o da komün için savaşa gitmiş, o da Kuzbas şantiyesindeki çalışma odasından Stalin'e rapor vermişti. O da gözünü yere dikip ilgisiz bir yüz ifadesi takınarak nakışlı, kirli bir havlu örtülü komodinin yanından geçerken çağıracaklar mı diye heyecanlanıyordu. Abarçuk Monitze'nin ranzasına doğru yürüdü. Monitze çorabının söküğünü örüyordu, şöyle dedi. ''Biliyor musun aklıma ne geldi? Özgür olanları artık kıskanmıyorum. Alman toplama kampına düşenleri kıskanıyorum.'' ''Oh ne güzel, oturuyorsun ve faşistin seni döveceğini biliyorsun. Bizimki en korkuncu, en zoru, kendi adamlarının arasındasın.'' Monitze kederli iri gözlerini ona doğru kaldırdı ve şöyle dedi. ''Bugün Perekrest bana bak arkadaş, kafana bir yumruk atarım, vardiya nöbetçisine de rapor ederim, bana teşekkür ederler. Sen vatan hainlerinin sonuncususun.'' dedi. Komşu ranzada oturan Abraşa Rubin, ''Daha bu en kötüsü değil.'' dedi. ''Evet, evet.'' dedi Abarçuk. ''Gördün mü, süvari komutanı yanlarına çağırdılar diye nasıl da sevindi.''
''Ya sen, çağırmadılar diye üzüldün mü?'' dedi Rubin.
Abarçuk haklı bir imanın ve kuşkunun acısıyla ortaya çıkan bir nefretle, ''Kendi ruhunu oku, benimkine burnunu sokma.'' dedi. Rubin tavuk gibi gözleri yarı aralık, ''Ben mi?'' dedi. ''Ben üzülmeye bile cesaret edemem.'' ''Ben en alt kastanım, el bile sürülmeyenlerdenim. Kolkayla konuşmamı duydun mu?'' Lafı o yöne çekme diyerek elini salladı Abarçuk, kalktı ve ranzalar arasındaki geçitte, komodinin olduğu tarafta tekrar yürümeye başladı. Uzun sonu gelmeyen sohbetin sözcükleri kulağına geldi tekrar. ''İş günlerinde de tatillerde de domuz etli borç. Kadının bir memeleri var, gözlerine inanamazsın.''
''Ben sadece lapalı koyun eti yerim. Bana ne sizin mayonezinizden?''
Abarçuk tekrar Monitze'nin ranzasına döndü. Kenarına ilişti, konuşmaya kulak verdi. Rubin konuşuyordu. ''Onun neden kompozitör olacaksın?'' dediğini anlamadım. ''Muhbirleri kastediyor olmalı. Yani muhbirler operasyon memuruna opera yazıyorlar.'' Monitze çorabını onarmaya devam ederek şöyle dedi. ''Canı cehenneme, onu ihbar etmek yapılacak en son iş.''
''Nasıl ihbar edeceksin?'' dedi Abarçuk. ''Sen komünistsin.''
''Aynen senin gibi.'' diye yanıtladı Monitze. ''Eski komünist.''
''Ben eski değilim.'' dedi Abarçuk. ''Sen de değilsin.''
Rubin her zaman haksız bir kuşkudan daha kırıcı ve daha ağır gelen haklı kuşkusunu söyleyince onu tekrar kızdırmış oldu. Burada mesele komünizmde değil. Günde üç öğün mısırlı bulaşık suyu içmekten bıktık. Bu çorbayı görmeye tahammül edemiyorum. Bu tamam. Benim istemediğim geceleri kafama bir şey örtülüp dayak yemek. Sabah Orlov gibi tuvaletin deliğine kafası tıkılmış olarak bulunmak. Kolka Ugarov'la konuşmamı duydun mu?
Baş aşağı ayaklar yukarı dedi Monitse ve gülecek başka bir şey bulamadığından olacak gülmeye başladı.
Beni hayvansal içgüdülerin yönettiğini mi düşünüyorsun diye sordu Abarçuk ve Rubin'e bir tane indirmek için müthiş bir istek duydu. Tekrar yerinden kalktı ve barakada dolaşmaya başladı. Kuşkusuz mısır çorbası bıktırmıştı. Kaç gündür Ekim devriminin yıl dönümünde verilecek öğle yemeğini tahmin etmeye çalışıyor. Sebze yahnisi, denizci usulü makarna, puding olabilir mi? Kuşkusuz operasyon görevlisine bağlı pek çok şey var ve hamam şefi ekmek dilimleyicisi olmak gibi yaşamın tepelerine çıkan yollar gizemli, sisli. Beyaz gömlek giyip ücretli çalışan kadın şefle adi suçlulara bağımlı olmadan laboratuvarda planlama bölümünde çalışılabilir, maden ocağında yönetici olabilir. Ama Rubin haksız, Rubin aşağılamak istiyor, Rubin gücün altını kazıyor, insanda bilinç altından hırsız gibi çalınan bir şey arıyor, Rubin bir kundakçı. Abarçuk yaşamı boyunca oportünistlere karşı uzlaşmaz olmuş, iki yüzlülerden ve sosyal bakımdan karşıt kişilerden nefret etmişti. Manevi gücünü, inancını yargılama hakkından alıyordu. Karısından kuşkulanmış ve ondan ayrılmıştı. Karısının oğlunu azimli bir savaşçı olarak yetiştireceğine inanmamış ve oğlunun onun adını kullanmasını kabul etmemişti. Kararsızları damgalamış, inancı sağlam olmayanların zayıflığını gösteren yakınıcılardan nefret etmişti. Kuzbas'ta Moskova'daki ailelerini özleyen mühendisleri mahkemeye vermişti. Sosyal yönleri belli olmayan ve inşaattan köye gitmeye razı olan 40 işçiyi mahkum ettirmişti. Bir küçük burjuva olan babasını reddetmişti. Sağlam, sarsılmaz olmak tatlı bir şeydi. Yargılarken kendi iç gücünü, kendi idealini, kendi kusursuzluğunu doğrulardı. Onun avuntusu, inancı buydu. Parti seferberliklerinden bir kez bile kaçmamıştı. Partinin işletme yöneticilerine verdiği en yüksek aylıktan gönüllü olarak feragat etmişti. Feragat ederek kendi kendini kanıtlamıştı. İşe halk komiserliği kurul toplantılarına, tiyatroya değişmez asker gömleği ve çizmeleriyle gitmiş, partinin tedavi için gönderdiği Yalta'da kıyı boyunda yine aynı gömlek ve çizmelerle dolaşmıştı. Stalin'e benzemek istemişti. Yargılama hakkını yitirince kendini de yitiriyordu. Rubin de bunu hissediyordu. Hemen hemen her gün zayıflığını, korkaklığını, gizlice kamp ruhunun içine girmiş olan acınası isteklerini ima ediyordu. Evvelki gün şöyle demişti. Barhatov serseri takımına depodan metal veriyor. Bizim Robespierre ağzını açmıyor. Civcivler de yaşamak isterler. Abarçuk tam birini kınamaya niyetlenirken kendisinin de sanık olduğunu hissettiği, tereddüte düştüğü, umutsuzluğa kapıldığı anda kendini kaybediyordu. Abarçuk yaşlı prens Dolgoruki'nin ekonomi enstitüsünden genç profesör Stepanov'la konuştuğu ranzanın önünde durdu. Stepanov kampta kibirli davranıyor, yöneticiler barakaya girdiklerinde ayağa kalkmayı reddediyor, Sovyet karşıtı görüşlerini açık açık söylüyordu. Siyasi tutuklu kitlesinden farklı olarak Lenin ve Stalin'in devleti başlıklı bir makale yazdığı ve bu makaleyi öğrencilerine okuttuğu için hapse girmekle övünürdü. Onu ihbar eden kişi makaleyi okuyanların ne üçüncüsü ne de dördüncüsüydü. Dolgoruki gittiği İsveç'ten Sovyetler Birliği'ne geri gelmişti. İsveç'ten önce uzun süre Paris'te yaşamış ve yurdunu özlemişti. Döndükten bir hafta sonra da tutuklanmıştı. Kampta dua ediyor, tarikatçılarla arkadaşlık yapıyor ve mistik içerikli şiirler yazıyordu. Şimdi de Stepanov'a bir şiirini okuyordu. Abarçuk ranzaları birinci ve ikinci katları arasına çaprazlama çakılmış olan tahtalara dayanmış şiiri dinliyordu. Dolgoruki gözleri yarı kapalı, titreyen, çatlamış dudaklarıyla şiirini okuyordu. Sesi hafif titrek ve çatlaktı. Ben değil miydim seçen doğduğum saati? Yılı ve bölgeyi, çarlığı ve halkı. bütün bu acılarından ve sınavlarından geçmek için vicdanın, ateşin ve suyun. İnanıyorum kıyamet canavarına, açık ağzına sürüklenirken, düşebileceğimden daha aşağı düşmüşken, irinler ve iğrenç kokular içinde. İnanıyorum haklılığına yüce güçlerin, doğanın temel elementlerini zincirlerinden kurtaran ve kömürleşmiş Rusya'nın derinlerinden, diyorum ki haklısın böyle hükmettiğin için. Elmas tavına gelmeden önce kızdırmak gerek tüm yaşam katmanlarını. Şayet odun azsa maden fırınında, Tanrım al işte bedenim burada. Okumayı bitirdikten sonra gözleri yarı kapalı oturmaya ve dudaklarını sessizce kımıldatmaya devam ediyordu.
Saçma dedi Stepanov, dekadanlık.
Dolgoruki solgun kanı çekilmiş eliyle çevresini gösterdi. Çernişevski ve Gertsin'in Rusları nereye götürdüklerini görüyorsunuz. Çağdayev'in 3. felsefe mektubunda ne yazdığını anımsıyor musunuz? Stepanov bir öğretmen tavrıyla şöyle dedi.
Kara ve koyu gericiliğiniz içinde bana bu kampı kuranlar kadar iğrenç geliyorsunuz. Siz de onlar da Rusya'nın 3. en doğal yolunu, demokrasi özgürlük yolunu unutuyorsunuz.
Abarçuk kim bilir kaç kez Stepanov'la tartışmıştı. Ama şimdi canı konuşmaya katılmak, Stepanov'u bir düşman, bir iç sığınmacı olarak damgalamak istemiyordu. Baptistlerin dua ettikleri köşeye gitti, onların mırıltılarını dinledi. Bu sırada baraka başkanı Zarokov'un gür sesi duyuldu.
''Ayağa kalk!''
Herkes yerinden fırlayıp kalktı. Yöneticiler içeri girdi. Abarçuk göz ucuyla iki elini yanına yapıştırmış dikilen bitkin Dolgoruki'nin soluk, uzun yüzüne baktı. Dudakları bir şeyler fısıldıyordu. Herhalde şiirini tekrarlıyordu. Yanında Stepanov her zamanki gibi oturuyor, anarşik gerekçelerle iç düzenin mantıklı kurallarına uymuyordu.
''Arama var, arama!'' diye fısıldadı mahkumlar.
Ama arama yoktu. Kırmızı mavi kasketli iki genç muhafız asker mahkumların yüzlerine bakarak ranzaların arasında dolaştı. Stepanov'un hizasına gelince içlerinden biri şöyle dedi.
''Oturuyorsun profesör, kıçını üşütmekten korkuyorsun galiba.''
Stepanov kalkık burunlu geniş yüzünü çevirip papağan gibi yüksek bir sesle ezberindeki tümceyi söyledi.
''Muhafız yurttaş, bana siz diye hitap etmenizi rica ediyorum. Ben siyasi mahkumum.''
Gece barakada olağanüstü bir olay oldu. Rubin öldürüldü. Katil uyurken Rubin'in kulağına büyük bir çivi sokmuş ve sonra güçlü bir vuruşla çiviyi beynine kadar batırmıştı. Aralarında Abarçuk'un da olduğu 5 kişi operasyon görevlisinin yanına çağrıldılar. Görünüşe göre operasyon görevlisini çivinin nereden geldiği ilgilendiriyordu. Bu tip çiviler geçenlerde gelmişti depoya ve üretim bölümünden bu çivilere henüz bir talep olmamıştı. El yüz yıkama sırasında Barhatov ahşap oluğun önünde Abarçuk'la yan yana duruyordu. Islak yüzünü ona doğru çeviren Barhatov dudaklarından akan damlaları yalayarak usulca şöyle dedi.
''Aklından çıkartma alçak. Operasyon görevlisine ötecek olursan bana bir şeycik olmaz.'' Ama seni bu gece öyle bir çivilerim ki kamp yerinden oynar.
Havluyla silindikten sonra suyla yıkanmış sakin gözleriyle Abarçuk'un gözlerinin içine baktı ve bu gözlerde okumak istediği şeyi okuyarak Abarçuk'un elini sıktı. Yemekhanede Abarçuk kendi mısır çorbasını Noy Molimov'a verdi. Noy Molimov titreyen dudaklarıyla ''Hayvan herif, bizim Abraşa'ya hem de ne biçim adam?'' dedi ve Abarçuk'un çorbasını önüne çekti. Abarçuk hiçbir şey söylemeden masadan kalktı. Yemekhaneden çıkarken kalabalık ikiye ayrılarak yol açıyordu. Perekrest yemekhaneye geliyordu. Eşikten geçerken eğildi. Kamp tavanları onun boyuna göre hesaplanmamıştı.
''Bugün benim doğum günüm. Gezelim, vodka içelim.''
Ne korkunç şey. Geceki cinayeti onlarca insan duymuş ve Rubin'in ranzasına giden adamı görmüştü. Fırlayıp kalksalar, barakayı velveleye verseler bedeli ne olurdu? Yüzlerce güçlü adam bir araya gelip 2 dakikada katilin hakkından gelebilir, arkadaşlarını kurtarabilirlerdi. Ama hiç kimse kafasını kaldırmamış, sesini çıkarmamıştı. Adamı koyun gibi öldürmüşlerdi. İnsanlar pamuklu ceketlerini başlarına çekmişler, uyur gibi yaparak öksürmemeye, kurbanın uykuda nasıl çırpındığını duymamaya çalışarak yatmışlardı. Ne alçaklık, ne koyun gibi bir boyun eğiş. Ama o da uyumuyordu, o da susmuş, başını ceketiyle örtmüştü. Boyun eğmenin ıvır zıvır şeylerden değil, kamp yasalarından edinilmiş deneyimle, bilgiyle doğduğunu çok iyi biliyordu. Gece kalksalar, katili durdurmaya çalışsalar bile bıçağı olan bir adam bıçağı olmayandan daha güçlüdür. Barakanın gücü anlık bir güçtür, oysa bıçak her zaman bıçaktır. Abarçuk yapılacak sorgulamayı düşünüyordu. Operasyon görevlisinin sadece ifade alması gerekiyordu. Barakada gece uyumuyor, sahanlıkta sırtını darbelere açık hale getirecek şekilde yıkanmıyor, maden ocağının yolunda yürümüyor, aniden üstüne çullanabilecekleri, başına çuval geçirebilecekleri baraka tuvaletine gitmiyordu. Evet, evet, gece birinin uyumakta olan Ruby'nin yanına geldiğini görmüştü. Ruby'nin ölürken nasıl hırıldadığını, ellerini ayaklarını ranzaya nasıl çarptığını duymuştu. Operasyon görevlisi Yüzbaşı Mişan'ın Abarçuk'u odasına çağırdı, kapıyı kapadı, şöyle dedi. Mahkum, oturun. Siyasi mahkumlardan her zaman çabuk ve doğru yanıtlar aldığı ilk soruları sormaya başladı. Sonra yorgun gözlerini Abarçuk'a doğru kaldırdı. Çok deneyimli bir mahkumun kaçınılmaz bir baraka cinayetinden korkarak o çivinin katilin eline ne şekilde geçtiğini asla söylemeyeceğini en baştan anlayarak birkaç dakikadır Abarçuk'a bakıyordu. Abarçuk da ona bakıyor, yüzbaşının genç yüzünü, saçlarını ve kaşlarını, burnunun üstündeki çilleri inceliyor ve kendi oğlundan en fazla 2-3 yaş büyük olduğunu düşünüyordu. Yüzbaşı mahkumu çağırmasına neden olan soruyu, Abarçuk'tan önceki 3 kişinin yanıtlamadıkları soruyu sordu. Abarçuk bir süre sustu. Yoksa sağır mısınız? Abarçuk susmaya devam ediyordu. Operasyon görevlisinin içtenlikli olmasa bile sadece yasalara göre belirlenmiş soruşturma yöntemini kullanarak, ''Dinle Abarçuk yoldaş, sen bir komünistsin. Bugün kamptasın ama yarın seninle ben aynı örgüte üye aidatı ödeyeceğiz.'' Yoldaşın yoldaşa, parti üyesinin başka bir parti üyesine yaptığı yardımı yap bana demesini ne kadar istiyordu. Ama yüzbaşı Mişan'ın şöyle dedi. Uykuya daldınız değil mi? Ben şimdi sizi uyandırması gerekmedi. Abarçuk kısık bir sesle şöyle dedi. Çivileri depodan Barhatov çalıyordu. Ayrıca depodan 3 tane de E'ye aldı. Bence cinayeti Nikolay Ugarov işledi. Barhatov'un ona çivi verdiğini, Ugarov'un ise Rubin'i birkaç kez öldürmekle tehdit ettiğini biliyorum. Dün de Rubin ona hastalık nedeniyle muafiyet kağıdı vermeyince bunu yapacağını söylemişti. Daha sonra kendisine uzatılan sigarayı aldı ve şöyle dedi. Buna size açıklamayı parti görevim sayıyorum, operasyon görevlisi yoldaş. Rubin yoldaş eski bir parti üyesidir. Yüzbaşı Mişan'ı sigarasını yakması için ateş verdi ve hiçbir şey söylemeden hızlı hızlı yazmaya koyuldu. Sonra yumuşak bir sesle şöyle dedi. Parti üyeliğinden söz etmemeniz gerektiğini bilmelisiniz mahkum. Yoldaş hitabı size yasaktır. Ben sizin için başkan yurttaşım. Kusura bakmayın başkan yurttaş dedi Abarçuk. Mişan'ın ona sorgulamayı sürdürdüğüm birkaç gün boyunca buradaki düzeniniz devam edecek dedi. Ama sonra siz de bilirsiniz, başka bir kampa gönderilebilirsiniz. Yo, ben korkmuyorum başkan yurttaş dedi Abarçuk. Barhatov'un ona hiçbir şey sormayacağını bilerek depoya gitti. Barhatov ısrarla Abarçuk'un yüzüne bakacak, hareketlerini, bakışlarını, öksürmelerini izleyerek gerçeği çeke çeke çıkaracaktı. Mutluydu, kendisini yenmişti, yargılama hakkını tekrar kazanmıştı. Ve Rubin'i hatırlayınca dün onun hakkında düşündüğü kötü şeyleri kendisine söyleyemediği için üzüldü. 3 gün geçti ama Magar görünmedi. Maden ocağı yönetimine Magar'ı soruyordu. Abarçuk'un tanıdığı yazıcılar listelerin hiçbirinde Magar adını bulamıyorlardı. Akşam Abarçuk yazgının onları ayırdığını anladığında barakaya her tarafı kar içinde hasta bakıcı Trujeflev geldi. Ve kirpiklerindeki buz parçalarını temizlerken Abarçuk'a ''Dinleyin, bizim sıhhiye bölümüne bir mahkum geldi, yanına gitmenizi rica ediyor.'' dedi. Trujeflev ekledi.
En iyisi ben şimdi seni götüreyim. Baraka başkanından izin al. Yoksa bizim mahkumların nasıl olduklarını bilirsin.
23. ayrımın sonu. Sayfa 260.